Ayrım 2, sayfa 11, gizli el, 20 Nisan. Bugün bir afyon meselesini konuşmak için umum müdürü görmeye gitmiştim. Vekili bulunduğum şirketin şartları ile idarenin teklifleri arasında ehemmiyetli bir fark vardı. Umum müdürünün beni kandırmak için sarf ettiği o güzel sözlere red cevabı vererek müzakereyi kesmek mecburiyetinde kaldım. Gitmek için ayağa kalktığım vakit Ali Süreyya Bey dedi ki, "Eve dönüyorsunuz değil mi? Benim de Beyoğlu'nda bir işim var. Taksim'e kadar size arkadaşlık edeyim." "O şerefte mahrum kalacağım beyefendi," dedim. "Çapa'da acele bir işim var." Müdürün birdenbire aklına bir şey geldi. Telaşla elini başına götürerek, "Az kaldı unutuyordum," dedi. "İyi aklıma getirdiniz Şeref Bey. Benim de o taraflarda hasta bir akrabam var. Ne vakittir ziyaretine gidecektim. Bir türlü vakit bulamıyorum. Otomobilimle sizi Çapa'ya bırakayım." Hafifçe eğildim. Gizli bir memnuniyetle gülümseyerek "Lütfedersiniz," dedim. "Yalnız bir dakika Şeref Bey." Yanındaki zile dokundu. İçeri giren hademeye emirler verdi. Dudaklarımdaki sinsi gülümseme devam ediyordu. Bu afyon işinin perde arkasındakileri maşeyle tutulmuş çağnoz gibi kıvrandıracağını gayet iyi biliyordum. Müdürün ziyaret edilecek hastası en az benim Çapa'daki acele iş kadar yalandı. Müdür masasını dolduran bir yığın kağıdı acele acele imza ederken kendimi hüzünlü bir mazi hayaline kaptırmaktan kurtulamadım. 5 sene evvel gene böyle bir ilkbahar günüydü. Bu kapının dışındaki koridorda süzgün çehreli, mahcup ve korkak bir çocuk dolaşıyordu. Geniş pencerelerden ılık bir bahar güneşi süzülüyordu. Halbuki o biçare, yıpranmış ince pardösüsü içinde titriyor, elinde tuttuğu bir kağıdı sinirli parmakları arasında buruşturuyordu. Birdenbire büyük kapı yine böyle ağır bir yorgunlukla aralandı. Sırma yakalı bir odacı, "Gir," dedi. O çocuk bir dar ağacına yürür gibi başı düşmüş, bacakları titreyerek ilerledi. Bir şey söylemek istiyordu. Fakat sesi tıkanıyor, gözleri doluyordu. O vakit bu masanın başında aksakallı, şişman bir ihtiyar oturuyor, yanında duran genç bir memura deste deste kağıtlar veriyordu. Sefil kıyafetli çocuk, gemlikte 700 kuruşluk bir maliye memurluğu dilenen kağıdını yazıhanenin bir köşesine bıraktı. Birkaç adım geri çekilip bekledi. Hayatı bu haşin çehreli ihtiyarın kalemi ucundaydı. Münasebetsiz bir kelime onu açlıktan ölmeye mahkum edebilirdi. Hayat hakikaten tuhaf bir şey. Aradan 5 sene bile geçmeden o sefil kıyafetli hukuk mezunu ehemmiyetli bir adam oluyor, bu masanın başında şartlar dikte etmeye kalkıyor, aksakallı ihtiyarın halefini türlü düzenbazlıklar yaptırıyordu. "Haydi Şeref Bey, çıkalım." Koridorda yine benim o zamanki çehrem kadar ıstıraplı çehreler vardı. Ürkek gençler, kalorifer demirlerine ilişmiş dalgın ihtiyarlar. Müdürün bu vakitsiz çıkması koridorda gizli, sessiz bir telaş uyandırdı. Uzun boylu, kara sakallı, zayıf bir adamın bir zaman gölge gibi peşimizden koştuğunu göz ucuyla gördüm. Yaklaşmak, mutlaka bir şey söylemek istiyordu. Merdivenin altında bize yetişti. Fakat cesaret edemedi, birdenbire durdu. Otomobile bindiğimiz vakit başımı çevirdim. O, siyah redingotu, şaşkın çehresiyle kapıda duruyordu. Bir şeyini çalıp götürüyormuşuz gibi arkamızdan baka kaldı. Evet, hayat zannettiğimizden çok başka bir şey. Demin düşük, eski redingotuyla kapıda bıraktığımız adamcağızın telaşını ben de şimdi yanımdaki büyük adama ilham ediyordum. Afyon bahsini katiyen kapamıştım. Fakat o belli etmediği halde yalnız bu meseleyle meşgul oluyor, bahaneler buluyor, sözü döndürüp dolaştırıp oraya getiriyordu. "Evet, azizim Şeref Bey, memurlarımın içinde şüphesiz çok kıymetlileri var. Fakat maalesef afyon yutmuş gibi oturduğu yerde rüya görenler de az değil. Afyon derdi yalnız sizin başınızda değil. Ha, afyon dedim de yine bizim iş aklıma geldi. Size galiba şu ciheti söylemeyi unutmuştum." Müdürün üzüldüğünü gördükçe ince bir zulüm zevki duyuyordum. Aramızda gizli bir muharebe olmaktaydı. O, afyon bahsini bırakmamak için bütün kurnazlığını kullanıyor, ben ustalıklı kaçamaklarla sözü başka mecralara döküyordum. Çapa'ya yaklaşmıştık. Nihayet umduğum oldu. Maske artık düşmüştü. Müdür hemen hemen bana yalvarıyor, İdare üzerindeki nüfuzumu kullanırsam bu işin olacağını ümit ediyor, buna karşılık benim bir isteğim varsa olacağını açıktan açığa hissettiriyordu. Şimdilik ondan isteyecek hiçbir şeyim yoktu. Daha doğrusu kalmamıştı. Ben alacağımı almış, ehemmiyetli bir insanı karşımda adeta dize getirmek zevkini derin derin tatmış bulunuyordum. Otomobilden inerken bu iş üzerinde ısrar etmemek lazım geleceğini nazik fakat kati bir lisanla anlattım. Hasta akraba hikayesi doğru ise adamcağız umum müdürün otomobilini kapısında gördüğü vakit kim bilir nasıl şaşırmış, ne kadar iltifat etmiştir. Biçare bu beklenilmez şerefi neye ve kime borçlu olduğunu nereden bilsin? Hasılı talihim değişmiştir. İstikbalin benim olduğunda artık şüphe kalmıyor. 29 Nisan. İstanbul'un iş alemindeki ehemmiyetim günden güne büyüyor. Doğrusu aranırsa bunu o kadar hayret etmemeli. Kendimde büyük bir iş adamı ruhu olduğunu ben öteden beri bilmiyor değildim. Fakat havamı bulamamıştım. Bazı mesut tesadüfler olmasaydı yine de bulamayacaktım. Talihsiz bir hayatın didinmeleri içinde kaybolup gidecektim. Gerçi iş aleminin canavarları yanında ben bugün de solda sıfır sayılırım. Fakat öyle sanıyorum ki onları da önümde dize getireceğim gün pek uzak değildir. 5 Mayıs. Bugün pazar olduğu için iş yoktu. Öğle yemeğinden sonra 3-5 arkadaş bir deniz eğlencesi yaptık. Mebus Feridun Ziya birkaç gün evvel güzel bir motor bot satın almıştı. Onu tecrübe bahanesiyle Marmara'ya çıktık. Adaların etrafını dolaşarak gruptan sonra şehre döndük. Eve geldiğim zaman o kadar neşeliydim ki Seniha beni sarhoş zannetti. Yarı şaka, yarı ciddi azarladı. Şeref, arkadaşların seni baştan çıkaracaklar. Eskiden akşamları bu kadar neşeli değildin dedi. Sevgili karım, beni rakı, şampanya sarhoşu zannediyor. Muvaffakiyetin nasıl bir sarhoşluk olduğunu bilmiyor. Yemekten sonra evde duramadım. Bu güzel mehtap gecesini dam altında geçirmenin günah olacağını söyledim. Seniha'yı zorla önüme katarak sokağa çıktım. Yarım saat iki mektep kaçağı gibi yollarda dolaştıktan sonra bütün Marmara'yı, Boğaz'ı gören bir tepeye vardık. Orada iri bir kaya parçasına oturduk. Seniha'yı zorla dizlerime aldım. Ona istikbalimizin ışıklı rüyasını coşkun coşkun anlatmaya başladım. Şişli'de saray gibi bir konağımız olacaktı. Ancak İstanbul'a bağlanıp kalmakta mana yoktu. Senenin büyük kısmını Avrupa'da geçirecektik. 3-5 sene sonra çocuklarımız tahsil yaşına geleceklerdi. Bunun için İsviçre yahut Fransa'da halimize göre bir mesken edinmek fena olmayacaktı. Sonra İtalya'da, İspanya'da, Amerika'da uzun seyahatler, hatta devri alemler. Hemen yarın yola çıkıyormuşuz gibi karımı sıkıştırıyordum. Söyle nereden başlayalım Seniha? Sen neresini tercih edersin? Karım sükunetle ben Gemli'yi tercih ediyorum Şeref. Beni en memnun edecek seyahat çiftliğimize dönmek olacak dedi. Bu cevap birdenbire hızımı kesti. Bir zamanlar rüyalarımızı bile beraber görürdük. Bir gün evvel bizi üzmüş yahut eğlendirmiş bir vakanın rüyasını ertesi sabah birbirimize anlatır, ufak tefek varyasyonlarla uykumuzda hemen hemen aynı şeyleri görmüş olduğumuza hayret ederdik. Şimdi ben ona istikbali göstermeye çalışıyordum. O bana narlı çiftliğinden bahsediyordu. Hatta bu cevabı verirken sesinde ve bakışlarında kasta, inada benzeyen bir şey de vardı. Karımla yollarımız ayrılmaya mı başlıyordu? Çok garip bir fikir Seniha dedim. Bıkmadın mı daha narlı çiftliğinden? En güzel günlerimizi orada geçirmedik mi Şeref? Evet ama bir çiçek verdi diye bir toprak saksıyı ölünceye kadar başımızın üstünde mi taşımak lazım? Seniha dikkatli dikkatli yüzüme bakıyordu. Bu sözüm yeni hayatımda yeni arkadaşlarımla konuşurken yapmaya adet edindiğim hafif esprilere çok benziyordu. Dizlerimde oturmakta devam ettiği halde başını biraz geriye atarak ısrarla bana bakmasından onun da bunu düşündüğünü anlar gibi oldum. Seniha'ya eskiden hem erkek hem yaşça senden 5-6 yaş büyük olduğum halde neden daima senin yanında çocuk kalıyorum ben? Meryem Ana gibi bir şey oldun sen benim için derdim. Bu bakış beni yine o zamanki halime döndürdü. Yeni muhitimdeki yeni ümidimi tekrar kaybetmiştim. Küçük putunun karşısında bir ibadet vecdine düşen eski köylü çocuğu olmuştum. Susuyorduk. Çünkü birbirimizin ne demek istediğini kâfi derecede anlamıştık. Konuşmak birbirimizi aldatmaya çalışmak olacaktı, ayıp olacaktı. Başım önümde yine eskisi gibi beni İstanbul'a getiren, hoşlanmadığını hissettiğim bir hayata teşvik eden sen değil misin dedim. Galiba ona söylenebilecek şeylerin en iyisini bulmuştum. Seniha ağır tavrını değiştirmedi. Fakat yumuşamamıştı. Evet ama dedi. Bu lazımdı. Oradaki hayatından memnun olmadığını görüyordum. Ben kendim için demeyeceğim. Fakat o yaşama tarzı seni tatmin etmiyordu. Bir neşesizlik, bir bedbinlik çökmüştü sana. Ben bir ot gibi yaşayıp öleceğim burada. Ben hiçim diyordun. Babanın yanaşmalarından ne farkım var benim bu çiftlikte diyordun. Bir erkeğin kendini küçülmüş görmesi tehlikelidir Şeref. Onun için İstanbul'da şansını denemeni istedim. Bir hiç olmadığını anlamanı istedim. Hepsi bundan ibaret. Evimize döndüğümüz zaman vakit gece yarısını geçiyordu. Seniha'yı yatmaya gönderdim. Kendim yarına yetişmesi mutlaka lazım bir hesap işini bahane ederek çalışma odama indim. Muhakkak ki şimdi bu saatte hesapla uğraşıyorum masamın başında. Fakat eski hayatımın hesabıyla. Mektepten çıktığım sene babamı kaybettim. Babam 24 yaşıma kadar bana geçinme dertlerini düşündürmemişti. İstanbul'da ne akrabam ne candan bir dostum vardı. Onun için mektebi bitirir bitirmez küçük bir maliye memuruyla Gemlik'e gitmek mecburiyetinde kalmıştım. Gemlik'teki ilk aylarımın acısını unutamayacağım. Mektep senelerindeki ümitlerin güz yaprakları gibi alay alay döküldüğü bir yaştaydım. Galiba benim vaziyetimde bulunan her genç için bu böyledir. Mektepteyken hayallerimiz olmayacak rüyalarla doludur. Sonra hayat birer birer onların icablarına bakar. İlk aylarda memur hayatı bana çok sıkıcı göründü. Gündüz basık odalarda renksiz, ehemmiyetsiz şeylerle uğraşmak, rica yahut kavga etmek, yemek kırıntıları ve sigara külleriyle dolu masalara başını dayayıp uyuklamak. Akşamüstü kahve bahçelerinde bir parça dedikodu, manşetten şikayet. Sonra kırmızı mendillerle birer okka ekmek. Ucu görünen bir rakı şişesiyle basık, karanlık evler, kapı önlerinde sürünen çocuklara dönmek. Hep böyle, ölünceye kadar böyle. Bu hayatın tek eğlencesi ara sıra yapılan gece toplantılarıydı. İlk aylarda birkaç kere beni de bunlara çağırmışlardı. Bir tanesini hiç unutmam. O gece çocuklarını evinin avlusundaki direğe bağlayıp dövdüğü söylenen ihtiyar bir muhasebecinin evinde toplanmışlardı. Viran bir oda, basık, kara tavanlı çarpık bir sofa. Ortada şişeler, küçük küçük tabaklarla dolu bir masa. İki çökmüş kerevetin yamalı dokumaları üstünde tütün tablaları, bir ut, iki tef. Bu gece büyük memurlar da buraya davetliydi. Bir zaman şundan bundan konuşuldu. Hasta olduğu için gelemeyen bir arkadaşın ayağına ip takılarak çirkin çirkin şeyler söylendi. Sarhoşluk ilerledikçe yüzler kızarıyor, pos bıyıklar dikiliyor, sesleri ve hareketleri ürkütücü bir vahşilik geliyordu. Arkalardan eski, siyah ceketler atılınca kılıklar da değişmiş, omuzdan düğmeli mintanlar, geniş kırmızı kuşaklar meydana çıkmıştı. Misafirler arasında bulunan bir nahiye memuru, bir kolcu başıya zorla rakı içiriyor, bir mahkeme mübaşiri sicil katibini ensesinden yakalayarak oyuna kaldırmaya çalışıyordu. Alem iyiden iyiye kızışmıştı. Udun, teflerin gürültüsü, rakı kokusu ve tütün dumanı ile ağırlaşmış havayı dayanılmaz bir şamata ile dolduruyor, eski sofanın tahtaları hora, tepenlerin topukları altında boğuk iniltilerle esniyordu. Uzun bıyıklı, haydut kılıklı bir mektep hocası yanıma yaklaştı. Biraz evvel tütün kolcularından yediği müthiş bir dayağın izlerini göstermek için sıvadığı kıllı kollarını boynuma doladı. Şeref Bey kardeşim, işte bu alem sizin İstanbul'da bulunmaz. Müsavat, uhuvvet, lakırdıda kalır orada. Bak şu samimiyete hele, ne amir ne memur, gel keyfim gel, Nasıl eğleniyoruz ha? Kolları boynumda, nefesinin kirli sıcaklığı yüzümde, bana köylerde nasıl kadın oynattıklarını uzun uzun anlattı. Ben inşallah ilk eğlencede seni de alır götürürüm. Can arkadaşları sen orada gör diye vaatler etti. Durgunluğum dikkatini çekmişti. Bunu tabii bulmuyordu. Hoca beni bir türlü alakadar edemediğini, güldüremediğini gördükçe kızıyordu. Şeref Bey kardeşim, sen galiba İstanbul'da birine tutkunsun ha? Adam esef etme, şunun şurası 4 saatlik yer. Seninle arada bir kaçamak yapıveririz. Sen Nazlı Canan'ı görürsün. Elbet biz de kenarından, köşesinden çimleniriz ha? Bu vaatlerin de beni neşelendirmemesi muallimi şüphelendirdi. Bulanık gözlerini gözlerime dikti. Kardeşim Şeref Bey, böyle durgun durursan şüphelenirler ha. Kibirli filan derler. Sonra bu alemlere avucunu yalarsın dedi. Sonra da bana ibret dersi vermek için İstanbul'lu bir memurun hikayesini anlattı. Kerata'yı adam diye aramıza aldık. Biz ona kardeşçe muamele ettik. O bizi beğenmez gibi ağzını burnunu çarpıttı. Yapma etme dedikse de kulak asmadı. Ötede beride aleyhimizde dedikodu etti. Bir kaymakam Hurşit Efendi vardı. Dehşetli can adamdı. Sen adamcağızı kaşık oyunu oynuyor diye fitle. Herifi apar topar aşırdılar. Eh biz de öcümüzü aldık. Yanına bırakmadık. İşte Şeref Bey kardeşim. Hani sana soğukluk gösterme dediğim bu. Kardeşçe bir nasihat. Kardeşçe nasihatten sonra hoca bana zorla bir kadeh rakı içirdi. Ağzıma bir kaşık salata soktu. Şapur şupur yüzümü, gözümü öperek benden ayrıldı. Çalgı oyun iyiden iyiye kızışmıştı. Oynayanların taban sarsıntıları masa üstündeki lambanın ışığını da oynatmaya başladı. Makasla fitili düzeltmeye uğraştılar, olmadı. Ev sahibi bana geldi. Delikanlım, sen zaten oyuna falan karışmıyorsun. Bari lamba memurluğuna tayin edeyim seni. İş çıkardıkça kısarsın dedi. Geniş bir nefes aldım. Sandalyemi masanın yanındaki köşeye götürdüm. Gözlerim isli şişenin içindeki ışık alevinde, parmağım fitilin vidasında daldım gittim. Ara sıra fitili indirmeyi unutuyordum. Etraftan delikanlı uyuma, bizi ise boğacaksın diye takılıyorlardı. Duvarda 2 eski yazı levha vardı. İpeklerinin rengi kaybolmuş, işleme birkaç çiçek arasında biri sabırdan, öteki Allah ve tevekkülden bahsediyordu. Levhalardan uzun zaman gözümü ayıramadım. Şimdi yatalak olduğu söylenen ev sahibinin karısı onları ihtimal kolunda Gergefli Rüştiye Mektebi'ne giderken işlemişti. Bu 2 levha bana o gece bütün bir ömrün hikayesi gibi geldi. Artık etrafımdaki gürültüyü duymuyordum. Kendimi düşünüyordum. İhtimal buradan bir daha kurtulamayacaktım. Sağ kalmak için belki benim de bu hayata tahammül etmem lazım gelecekti. Bu eğlencelere belki ben de alışacaktım ve bu adamlarla kol kola hora tepecek, yeni gelenlere nasihat edecektim. Bu geceyi en ümitsiz ve sefil gecem olarak daima hatırımda saklayacağım. Aylar geçiyor, ben bir türlü bu yeni hayata razı olamıyordum. 1-2 kere başka bir yere gitmek için fırsat çıktı. Fakat Anadolu'nun daha içerilerine dalmaktan korktum. Burada hiç olmazsa bir deniz vardı. Oralarda onu da kaybedecektim. Kış aylarında çok sıkıldım. Fakat bahar beni şöyle böyle avuttu. Akşamüstü işlerimi bitirince şehirden kaçıyor, geç vakitlere kadar bahçeler arasında kırlarda dolaşıyordum. Bir tepenin üstünde metruk bir kireç ocağı vardı. Çok kere oraya çıkar, Marmara'da güneşin batışını seyrederdim. Bir akşam yine orada dalgın dalgın düşünüyordum. Birdenbire aşağıdaki yoldan birisinin seslendiğini işittim. Şeref Bey, Şeref Bey, gelsene biraz yanıma. Ayrım sonu, sayfa 20.